Herkese iyi akşamlar. Girişimcilik Sohbetleri 68. yayınımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Yasemin Karakaya. Yasemin Hanım hoş geldiniz.
Merhabalar Neslihan, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Nasılsınız?
İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok sağ olun. Yasemin Karakaya kimdir? Onu tanıyarak başlayabiliriz.
Öncelikle bu güzel davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben 18 yıl kurumsal hayatta kaldıktan sonra son 3 yıldır kendi girişimimle ilgileniyorum. 15 yılı devlet memuru olarak geçti. 3 yılı da özel sektörde geçti. Aslında girişimcilik yolculuğumun nedeni şimdiye kadarki çalışma hayatımda çok güzel şeyler yaşamış olmama rağmen istediğim gibi genel anlamda bir tatmin düzeyine erişemediğim için ki özellikle devlet memuru olarak çalıştığım zamanlarda hiçbir şeyin değişmeyeceğini ve hep aynı kalacağını düşünüyordum. Sonra zihin yapımı değiştirdiğimde acaba farklı şeyler yapabilir miyim deyip özel sektöre geçip orada biraz hayal kırıklıkları olunca o zaman ben ne yapabilirim deyip aslında yola koyulup bugün hem eğitmenlik hem de mindset koçu olarak çalışıyorum. Mentörlük yaparak öğrencilere de destek veriyorum. Böyle.
Çok teşekkür ederiz. O zaman sizi mindset konumuzla söz sizin, sahne sizin diyorum ben.
Çok teşekkürler Neslihan. Öncelikle aslında ben mindset çalışmaya nasıl başladım? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Az önce de söylediğim gibi hayatımda bir şeylerin değişmeyeceğini ve hep aynı kalacağını düşünüyordum. Ve benim mentörüm sevgili İnanç Ayar'la bir gün bir konuşmamız esnasında bana şey demişti. Korkarım ki böyle düşünmeye devam edersen hiçbir şey değişmeyecek hayatında. Ve onun söylediği bu söz sonrasında ben inanılmaz derecede bu sözle uyudum, uyandım, böyle üzerine düşündüm. Acaba gerçekten ne demek istiyor diye üzerine düşündüm ve bu 3 yıllık girişimcilik yolculuğumda çok fazla şey denedim. Vazgeçtiğim şeyler oldu, devam ettiğim şeyler oldu ama artık kendimi bu sorudan sonra gerçekten mindset koçu olarak konumlandırdım. Şimdi bugün anlatacağım konuyu aslında Türkiye'de birçok insan mindset ne demek diye soruyorlar bana. Tam bir karşılığı yok Türkçe'de ama bunu zihin yapısı değişikliği, bakış açısı olarak yorumlayabiliriz ve bunu böyle çevirebiliriz. Şimdi aslında bugün size anlatacaklarımda sizler neler öğreneceksiniz? Kendinizin yani var olan benliğinizin inançlarınız, potansiyeliniz önünde nasıl engeller oluşturuyor? Bunu öğreneceksiniz. Kendi zihin yapınız hakkında bilginiz olacak ve eğer isterseniz bu zihin yapısını nasıl değiştireceğinizle ilgili de bilgi elde edeceksiniz. Şimdi ben de mindset çalışmaya başladığım zaman kendime şu soruları sordum. Gerçekten insanlar arasındaki farkı yaratan şeyler neler? Yani insanlar başarısızlıkla nasıl başa çıkıyorlar? Ve insan özellikleri değiştirilebilir bir eylem mi? Ve aslında insanlar neden farklılar? Ve yaptığım bütün araştırmalarda zihin yapısına beni götürdü. Ve bunun sonucunda da şu soruyu sordum. Bakış açımızı bilmek, yani mindset'imizi bilmek neden bu kadar önemli? Çünkü eğer bizler mindset'imizi bilirsek, yani bakış açımızın ne olduğunu bilirsek, hayatta hepimizin hayalleri ve idealleri var ve bir yerlere gelmek, bir şeyler yapmak istiyoruz. Bizler olmak istediğimiz insan olup olamayacağımıza, değer verdiğimiz şeyleri yerine getirip getirmeyeceğimize ve yaşamı dönüştürme gücünün bize ait olup olmadığına aslında bakış açımızla karar veriyoruz. Şimdi mindset dediğimiz kavram Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Carol Dweck'in ortaya attığı, yani kendi öğrencileri arasında yapmış olduğu araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış bir düşünce tarzı. Carol Dweck öğrencilerine zor sorular sorduğunda bazı öğrencilerinin nasıl oluyor da o soruları çözmek için heyecan duyup kendilerini geliştirmek için bir fırsat olarak görürken bazı öğrencilerin de tam tersi motivasyonlarını kaybedip sorulara karşı duyarsız olmalarının arkasındaki nedenleri araştırıyor. Ve bunun sonucunda da iki düşünce tarzı çıkıyor. Birisi sabit düşünce tarzı, fixed mindset dediğimiz düşünce tarzı. Bir de grow mindset dediğimiz, bazıları tarafından büyüme zihniyeti, bazıları tarafından da gelişim zihniyeti olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla bu iki düşünme tarzı 21. yüzyılın, yani Carol Dweck'in mindset kavramı 21. yüzyılın başarı bilimi olarak görülse de aslında bu kavram çok eski. Aristo'nun aktüel potansiyel diye tanımladığı kavram bu. Pozitif psikolojinin kurucularından Martin Seligman'ın negatif düşünce, pozitif düşünce dediği düşünce. Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabını okuyanlar bilir Stephen Covey'in proaktif, aktif diye tanımladığı şeyler de aslında bunlarla aynı kavramlar. Şimdi sabit düşünce tarzına baktığımızda neler var? Biraz bundan bahsedelim. Bu düşünce tarzlarını tanıyalım ve bunların da bizim için, bizim hayatımızda neden önemli olduğuna bakalım. Şimdi sabit düşünce tarzındaki insanlar zekalarının, yeteneklerinin ve kabiliyetlerinin değişmeyeceğine inanırlar. Yani bunun bir taşa oyulmuş gibi bir şey olduğuna inanırlar. Yani bu insanlar sabit düşünce tarzında ki insanlar bilinmeyen konuları öğrenmeye açık değillerdir. Yeni mücadele alanlarından kaçınırlar ve hep aynı durağın bildikleri şeyleri yapmaya devam ederler. Kendi başarılarını ispatlamaya ve kendilerini de başarılı göstermeye çalışırlar. Herhangi bir zorluk karşısında o zorluktan kaçınırlar. Engeller karşısında ya savunmaya geçerler ya da vazgeçerler. Çalışmayı, daha doğrusu çabalamayı faydasız olarak görürler. Eleştirileri kendileri için faydalı görmezler ve olumsuz geri bildirimlerden de yararlanmazlar. Başkalarının başarılarını da tehdit olarak görürler. Dolayısıyla sabit düşünce yapısındaki insanların kurmuş oldukları bazı cümle kalıpları var. Yeteri kadar güzel değilim, yeteri kadar zeki değilim, yeteri kadar başarılı değilim, yeteri kadar yetenekli değilim gibi düşünce tarzları mevcut bu insanların, bu düşünce yapısında olan kişilerin. Gelişim zihniyetine baktığımız zaman tam tersi. Sabit düşünce tarzında olan insanlar. Onlar zekalarının, yeteneklerinin ve kabiliyetlerinin gelişebileceğine inanıyorlar. Yani bilmediği konuları öğrenmeye çalışıyorlar ve yaşam boyu öğrenme eğilimindeler. Çünkü entelektüel olarak bir şeylere sürekli merak duyuyorlar. Yeni mücadele alanları çıktığında bunu gelişimleri için fırsat olarak görüyorlar. Birilerinden geri bildirim aldıklarında, yani yaptıkları işlerle ilgili geri bildirim verildiğinde de bu geri bildirim sonrasında kendi süreçlerini bir şekilde düzeltmeye çalışıyorlar. Yani geri bildirim onları geliştiren bir olgu olarak kullanıyorlar. Zorluklar karşısında o zorlukları kucaklamayı biliyorlar. Yani daha yaratıcılar, karşılaştıkları zorluklar karşısında yeni stratejiler ve yeni çözüm yolları oluşturuyorlar. Daha esnekler ve işbirlikçi olma eğilimi içerisindeler. Onlar için engeller her ne kadar onları gerilemeye götürse de bu yolda ilerlemeye kesinlikle kararlılar ve onlar için o göstermiş olduğu, o önlerine çıkan engellemeler bir başarısızlık değil. Çünkü o kalıcı değil onlar için ve bu yüzden onlar çabalamayı seviyorlar ve özgürlüğe giden yol olarak da görüyorlar. Eleştirilerden her zaman yeni şeyler öğreniyorlar ve geri bildirimlerden de çok faydalanıyorlar. Başkalarının başarılarından esinleniyorlar gelişim zihniyetinde olan insanlar. Ve onların da aslında kurmuş oldukları bazı cümle yapıları var. Onlar da hangi konuda olursa olsun başarısızlığa ya da yenilgiye uğradıklarında bir kere de daha deneyebilirim ve denemelerim beni doğru yola götürecektir diyen kişiler. Şimdi Diyelim ki bununla ilgili tabii bir örnek vermek ve bir örnek anlatmak istiyorum. Yine Carol Dweck'in Mindset kitabından bir örnek. Diyelim ki çok sevdiğiniz bir dersin sınavı var ve siz o derse sınavından CC aldınız. Ya da işte diyelim ki iş yerindesiniz, bir sunumunuz var ve sunumunuz İstediğiniz gibi gitmedi. Bazı şeyler kötü gitti sunumunuzla ilgili. Ya da işte bir danışmanlık verecektiniz, bir firmayla anlaştınız ama firma o gün vazgeçti. Sonra evinize gelirken, arabanızdayken park cezası yediniz. Gün böyle bütün olaylar kötü gitmeye başladı ve en sonunda da gerçekten kötü bir gün geçirdiğiniz için çok sevdiğiniz bir arkadaşınızı aramak ve bugün yaşadıklarınızı anlatmak istediniz. Fakat o da ne? Arkadaşınız sizi başından bir şekilde savdı. Şimdi burada iki düşünce tarzımız var. Birisi sabit düşünce tarzı, birisi gelişim düşünce tarzı. İkisine de bilimsel olarak sormuşlar bu zihin yapısında olan insanlara. Böyle bir durumla karşılaştığımızda sizler nasıl davranırsınız, neler yaparsınız diye sorulmuş. Şimdi fixed mindset'teki insanların neler düşündüğünden bahsetmek istiyorum. Fixed mindset'teki insanlar böyle bir durumla karşılaştıkları zaman düşündükleri şey hayatım acınacak halde, işte doğru düzgün bir hayatım yok. Yukarıdaki beni sevmiyor. İşte dışarıdaki dünya beni alt etmek istiyor. Herkes benden nefret ediyor. Hayat adil değil. İşte bütün çabalar faydasız. Başıma iyi bir şey gelmiyor. Bu dünyadaki en şanssız insan benim gibi. Fakat bunlar, bu zihin yapısında olan insanlar... David Burns'un İyi Hissetmek diye bir kitabı var ve stresi yönetmekle ilgili bilişsel çarpıtmalardan da bahseder. Aslında fixed mindset'teki insanlar, yani sabit zihin yapısındaki insanlar, bunları söyleyerek aynı zamanda bilişsel çarpıtmaların da tuzağına düşmüş durumdalar. Yani bunların hepsi onlar için çok büyük genellemeler. Dolayısıyla bunu da bilmekte fayda var, bilişsel çarpıtma içerisinde olduklarını. Gelişim zihniyetinde insanlara sorduklarında, hani ne düşündüklerini sorduklarında, onlarsa işte notlara düşük geldiğinde derslerime daha iyi çalışabilirim, öğretmenimden nasıl çalışacağımla ilgili bilgi alabilirim, belki yardım isteyebilirim gibi bir şey. İşte arabada park cezası yemiş, bir daha yapmamak için o park cezasını nasıl davranmam gerektiğini öğrenirim, daha dikkatli davranırım. İşte arkadaşı başından savdığında da, ya acaba gerçekten arkadaşımın da bir derdi olabilir mi acaba? Beni hani bir şekilde reddettiğine göre belli ki onun da canı sıkkın gibi düşünüyorlar grow mindset'teki insanlar. Peki ne hissediyorlar? Fixed mindset'teki insanlar böyle bir durumda reddedilmiş gibi hissederim ki bunların hepsi bilimsel veriler sonucunda, bu sorular sorulduğunda verilen cevaplar. İşte kendimi değersiz hissederim. Herkes benden daha iyi gibi hissederim. Dolayısıyla baktığımız zaman fixed mindset'teki insanlar aslında kendi yeteneklerinin ve doğrudan işte değerlerinin bir ölçüsü olarak görüyorlar bu tepkilerin hepsini. Grow mindset'teki insanlar da baktığımızda hani kendilerini üzgün hissetseler bile işte risk almaya, zorluklarla mücadele etmeye ve onlara karşı koymaya hazır hissediyorlar kendilerini. Bir de tabii hislerinin dışında bu insanlar nasıl bir davranış biçimi içerisinde oluyorlar? Burada davranış biçimlerine baktığımız zaman da bu insanlar hani neler yaptıklarına dair, işte bunlar içerisinde fixed mindset'te olan insanlar böyle bir durumda işte hiçbir şey yapmam, yataktan çıkmam, işte içerim, çok fazla yemek yerim, işte fırsat bulduğumda başkalarına bağırırım. Bunlar da davranış biçimleri. Yani somurtmaları, kendilerini odaya kapatmaları, birileriyle bir şekilde kavga etmeleri, ağlamaları, bir şeyleri kırıp dökmeleri. Ama grown mindset'teki insanlar ise bu konuyla ilgili gerçekten kendilerini etiketlemiyorlar ve pes de etmiyorlar. Dolayısıyla bu iki düşünce tarzı bizim hayatta birçok şeyimizi etkiliyor. Yani hayatımızın nasıl ilerleyeceğine dair durumunu etkiliyor. Ve bir de bizim aslında mindset dediğimiz konunun içerisinde en ama en önemli kavram inançlar. İnançlar bizim potansiyelimiz önündeki en büyük engeller. Ve inançlar aslında bizim dışarıdan, aileden, okuldan ya da herhangi bir ortamdan duyup sorgulamadan kabul ettiğimiz inançlar. Ne demek bu? Bazı şeyleri biz hayatımızda gerçekten biliyoruz. Yani ben adımın Yasemin olduğunu çok iyi biliyorum. Ailemi biliyorum. Bir şekilde emin olduğum bazı bilgiler var. İşte suyun kaç derecede kaynadığını biliyorum. Ya kesin olarak ya bu kesin bilgiler dediğimiz bilgiler var. Bir de kesin olarak bilmediğimiz bilgiler var. O kesin olarak bilmediğimiz bilgileri de işte beyin tamamlıyor. Dolayısıyla beyin tamamladığı için de inançlar ortaya çıkıyor. Ve bizler inançlar ortaya çıktığında da sorgulamadığımız müddetçe ne yazık ki onlara inanıyoruz ve hayatımızda bu inançlar doğrultusunda devam ediyor. Şimdi bununla ilgili böyle küçük bir hikaye anlatayım. İnançların ne kadar önemli olduğu ve bu olaylara verilen anlamla ilgili. Bir adam, iki tane evladı var ve iki evladından adamın kendisi bağımlı, hırsızlık yapıyor, hapishanelere düşüyor ve bir türlü iki çocuğuna doğru dürüst bakım sağlayamıyor. Bir tane evladı, yani oğlu, gerçekten okuyarak çok başarılı olup üst düzey bir yere geliyor. Bir diğeri de onun kaderini yaşıyor ve her ikisi üzerinde de araştırma yapılınca soruyorlar. Yani nasıl böyle oldun diye. İkisinin de cevabı aynı oluyor. Babam yüzünden diyor. Bakın burada birisi çok başarılı olurken bir diğeri babasının kaderini yaşıyor. Neden? Çünkü olaylara verdiğimiz anlam farklı. Hepimizin kendi hayatlarımızda, deneyimlerimizde, kendi yaşadığımız kültürel ortamda biz kendimize göre, yani kendi dünyamıza göre o olayları anlamlandırıyoruz. Dolayısıyla bu kısım inançlar açısından çok önemli. Ve neye inanacağımıza ne yazık ki bilinçli olarak karar vermiyoruz. Belki çocukluğumuzda birileri bizimle ilgili, benim kendimle ilgili zor öğreniyorum gibi bir inancım vardı. Ve öğrenmemin önünde çok büyük engeldi. Fakat bu neden böyle düşündüğümle ilgili bunu sorgulamaya başladığımda bana bir büyüğümü sen zor öğreniyorsun dediğini ve benim de bunu sorgusuz sualsiz kabul ettiğimi görmüş oldum. Ne zaman ki bunu fark ettim, o zaman değiştirmeye başladım. Ve tabii ki inançların diğer bir etkisi geçmiş tecrübelerin yanlış inanışları. Yani sizin başınıza bir kere negatif bir şey geldiyse siz onun hep aynı olacağını düşünüyorsunuz. Eğer bir kendinizle ilgili yaşadığınız bir olumsuzluk varsa, işte bir iş kurdunuz ve ilk işinizi batırdınız ve bundan sonra hep bu işin batacağını düşünüyorsunuz. Bu tecrübeden dolayı böyle düşünmeye devam ediyorsunuz. Ama öyle bir bu realist değil, yani gerçekçi değil. Ama bunu sorgulamadığınız müddetçe de değiştirmiyorsunuz. Ve bunların, yani inançların yalnızca bizim kendi deneyimlerimizden, duygularımızdan, tecrübelerimizden bir yorum olduğunu unutuyoruz. İnançlarımızı değiştirme gücüne sahibiz. Beynimizin sonuçta öğrenme dediğimiz bir bölgesi var ve o öğrenme bölgesini harekete geçirerek inançlarımızı değiştirebiliriz. Fakat bu o kadar da kolay değil. Nasıl bizler bireyler stres altındayken öğrenmemizi gerçekleştiremiyorsak ya da işte çok yorgunsak, çok uykusuzsak, bir takım öğrenmenin önünde engeller varsa öğrenme gerçekleşmiyor. Ve siz gerçekten sahip olduğunuz ve değiştirmek istediğiniz bir inancınız varsa bu koşulları da sağladığınız zaman gerçekten bunu değiştirme gücünüz olabilir. İnançlarla ilgili eğer bir çalışma yapmak isterseniz size böyle küçük bir çalışma verebilirim. Üç tane inancınız, yani hayatınızı etkileyen negatif ve pozitif inançlar da olabilir. Bazı inançlarınız sizi hayatta çok güçlü kılarken bazı inançlarınız sizi çok güçsüz kılabilir. Dolayısıyla üç tane sizi güçsüzleştiren inancınızı bulursanız ve bu inançları pozitife çevirdikten sonra hangi eylemler içerisinde bulunacağınızı, bununla ilgili 3 eylem ve bu sizin inancınızı değiştirdiğinizde başarılı olmuş, bu konuda başarılı olmuş 3 kişi bulup onlardan da yardım ve destek alabilirsiniz. İnançlarınızı değiştirme gücüne sahipsiniz. Her şeyi değiştirme gücüne sahipsiniz. Şimdi bizim mindset'imizi etkileyen kavramlar.
Bir iki tane soru sormak istiyorum geçmeden. Şimdi şimdi biz sabit düşünce dedik, bir de gelişen düşünce dedik ya. Hı-hı. Bir insan aynı anda iki düşünce tarzına da sahip olabilir mi? Hani ikisini de belirtilerini gösterebilir mi?
Şöyle, genellikle bir düşünce tarzı daha yoğun olarak gösterirsiniz. Hepinizin ya fix mindset'te daha çok bulunursunuz ya da grow mindset'te, yani gelişim zihniyetinde daha çok bulunursunuz. Fakat gün içerisinde siz grow mindset'te olsanız bile, hani çoğunlukla %80 grow mindset'te olan bir insanım, ben gelişim zihniyetinde olan birisiyim deseniz bile bazen fix mindset'e düşebilirsiniz. Bu günlük de olabilir, yaşadığınız durumla söz konusu da olabilir. Bir de biraz sonra anlatacağım bir durum var. Ortama göre, yani siz iş hayatında grow mindset'e sahip olabilirsiniz ama romantik ilişkide fix mindset'e de sahip olabilirsiniz. Dolayısıyla bulunduğunuz içinde bulunduğunuz ortamlar da sizin zihin yapınızı etkiliyor. Yani diyeceğim o ki, mutlaka bir zihin yapısında daha çok bulunursunuz ama ikisini de bir şekilde aynı anda bulunduğunuz anlar da olabilir.
Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Devam edebiliriz.
Rica ederim. Rica ederim. Peki, şimdi bir de negatif düşünceye bakalım. Şimdi negatif düşünce zihin yapısı için neden bu kadar önemli? Şimdi bilim adamları yaptıkları araştırmalar sonucunda her gün zihnimizden 60 bin tane düşünce geçtiğini söylüyor ve bu düşüncelerin %95'i otomatik düşünceler. Yani düşünün ki biz aslında her günümüzü aynı yaşıyoruz. Aynı şeyleri yapıyoruz. Hep aynı otomatik hareketlerde, hep sistem 1'de yaşıyoruz. Daniel Kahneman'ın dediği gibi. Yani sistem 2'ye geçmiyoruz. Ve bu düşünceler içerisinde %80'i de negatif düşünceler. Yani 45 bin düşünce bizim zihnimizde negatif olarak var oluyor. Bu negatif düşünceler de bizi ne yazık ki biraz daha fix mindset'e yaklaştırıyor. Ne demek bu? Diyelim ki siz eğer ki bu negatif düşüncelerin içerisinde olursanız, yani kendinize sürekli negatif düşünceleri yüklerseniz, işte istediğim o terfiyi alamayacağım, işte şirketim istediğim geliri elde etmeyecek. Bakın yine inançlar var burada. Negatif düşüncenin yanı sıra aynı zamanda inançlarınız da devreye giriyor. Gerçekten inançlar, negatif düşünce hepsi birleşiyor. Sizin bu zihninizdeki negatif düşüncelerinin farkında olmanız sizin için çok önemli. eğer ki negatif düşüncenin içerisinde olduğunuzu fark ederseniz bunu pozitife çevirebilirsiniz. Fakat bu o kadar kolay değil. Yani sürekli bir farkındalık içerisinde olmanız gerekir ki bunu negatif düşüncelerinizi pozitif düşünceye çevirebilirsiniz. Şimdi Martin Seligman'ın Gerçek Mutluluk kitabında negatif düşünce ve pozitif düşünceden bahseder. Negatif düşüncenin pozitif düşünceye çevirmek için belli kitabında alıştırmalar vardır. Ve kendisi der ki negatif düşünceden pozitif düşünceye geçmek gerçek mutluluğun anahtarıdır der. Negatifte olduğunuz zaman sizin negatifliğiniz bedeninize de yansıdığı için dolayısıyla fix mindset'te daha çok bulunur ve bu sefer çözüm üretmeyi unutursunuz. Yani başka alternatifler olduğunu göremezsiniz. Negatif düşünce duygu durumunuzu etkiler. Çünkü duygu dediğimiz şey de düşünceden daha güçlü bir kavramdır. Dolayısıyla negatifte olduğunuzu fark ettiğiniz an bunu değiştirmek için alıştırmalar yapabilirsiniz ve bunu değiştirebilirsiniz. Bunun için ama sürekli bir farkındalık içerisinde olmanız sizin için çok daha faydalı. Pozitif düşünceye geçebilirsiniz. Bu da bir mindset. Negatif düşünceden pozitif düşünceye geçmekte. Sürekli alıştırma yapmanız lazım. Yani küçük adımlarla büyük değişiklikler yaratabilirsiniz zihin yapınızda. Çünkü düşünün ki uyanıyorsunuz, uyanır uyanmaz ilk aklınıza gelen şeyler negatif düşünceler. Dolayısıyla o negatif düşünceler de sizin hayatınızı, gününüzü etkiliyor. Yani aslında kehanete dönüşüyor. Düşündüğünüzü de gerçekten gerçekleştiriyorsunuz farklı bir eylem içerisinde olmadığınız için.
Şimdi Yasemin Hanım, çok özür dilerim. Tekrardan bölüyorum sizleri. Chat'te bir sorumuz geldi. Tabii. Ben bunu size sormak isterim. Şu şekilde ekrana yansıtıyorum.
Tabii.
Seslendirmek ister misiniz? Yoksa
sabit mentalite midir? Her koşulda sağlam bir beyin gücüne sahip olur. Anlayamadım. Her koşulda sağlam bir beyin gücüne sahip olup değişmeme gücüne sahip mental kuvvet
anlamına mı gelir? Study mindset, sabit mindset.
Hayır, mindset düşünce yapısı, düşünce tarzı. İnsanların iki tane düşünce tarzı var diyor Carol Dweck. Birisi fix mindset, birisi grow mindset. Yani sabit düşünce tarzı, gelişimsel düşünce tarzı. Sabit düşünce tarzındaki insanlar yetkinliklerinin, yeteneklerinin ve öğrenmelerinin sabit olduğuna ve gelişmediğine inanırlar. Ama grow mindset'teki insanlar da, yani gelişim zihniyetinde olan insanlar da yeteneklerinin, kabiliyetlerinin ve öğrenmelerinin değişebileceğine, hayatta bir şeyleri değiştirebileceklerine inanırlar. Dolayısıyla hayatlarını değiştirme gücünün kendilerinde olduğunu düşünürler. Ama evet, yani sabit mentalite midir yoksa her koşulda sağlam bir beyin gücüne sahip? Ya her koşulda sabit bir yani pozitifte kalmak çok mümkün değil. Yani bu gerçekçi değil. Sadece fark edip, hani bu negatifliği fark edip ya da olumsuz düşündüğünüzde, başka alternatif bulamadığınızda kendinizi, sabit düşüncenin içinde olduğunuzu bildiğinizde değiştirebilirsiniz. Evet, beyin sonuçta kas gibidir. Siz onu çalıştırdıkça, yani siz o kasları geliştirdikçe, grow mindset'e üzerine çalıştıkça, ki ilerleyen süreçte grow mindset'e nasıl geçeceğimizi anlatacağım. İşte o zaman gerçekten biraz daha güçlendirebilirsiniz grow mindset'te olmayı. Belki Mert tekrar bir açıklama yaparsa, bilmem soruna cevap oldu mu, çok yazdıklarından anlayamadım. Eğer böyle biraz daha açıklamalı yazarsan elimden geldiğince sorunu cevaplamaya çalışırım. Ama evet, yani gerçekten sağlam bir beyin gücüne sahip olmak gerekiyor. Çünkü soruyu beyin gücüyle soruyorsunuz. O sorular beyin enerji harcıyor. Sürekli farklı alternatifler görmektir aynı zamanda grow mindset.
Burada mindset'in study mindset'i soruyor sanırım Mert Bey. Ben o şekilde anladım. Sabit değil, study yazıyor. Sabit demek mi? Sanmıyorum ama.
Fixed mindset. Sabit mentalite midir yoksa? Çok anlayamadım ama başka bir açıklama yazarsa Mert dinliyor bizde sonuçta. Çok memnun olurum.
Tamamdır, devam edelim o halde. Mert Bey sorularını bekliyoruz tekrar.
Bir de mindset'te yaptığımız şeylerden bir tanesi karşılaştırma yapıyoruz. Yani biz mutlaka başkalarıyla kendimizi bir şekilde karşılaştırıyoruz. Bu karşılaştırmayı yapanlar, yani fix mindset'teki insanların karşılaştırmalara bakış açısı farklı. Grow mindset'teki, yani gelişim zihniyetindeki olan insanların karşılaştırmaları farklı. Ne demek bu? Siz karşılaştırmayı muhtemelen kendi rakiplerinizle yapıyorsunuz. Yani sizinle aynı işi yapan insanlarla yapıyorsunuz. Kimini sınıf arkadaşınızla yapıyorsunuz. İşte bir sporcuysanız sizinle aynı kulvarda olan arkadaşınızla yapıyorsunuz. Ressamsanız aynı. Dolayısıyla bu yetenekte olabilir. Bu bir spor olabilir, bu iş hayatı olabilir, şirketleriniz olabilir. Her neyse karşılaştırma yaptığınız şey, fix mindset'teki insanların yaptığı davranışlara baktığımız zaman, gösterdikleri davranışlara baktığımız zaman onlar bir kere, yani sabit zihniyete sahip insanlar her zaman ne kadar akıllı ve yetenekli olduğunu göstermeye çalışıyor. Yani çünkü onların değerini belirleyen şey onların ne kadar yetenekli ve ne kadar akıllı olduklarını göstermek. Sabit zihniyete sahip kişiler kendisi ve başkaları için hatalara karşı ne yazık ki hoşgörülü değillerdir. Çünkü hatta yani onların yanında olmak yerine onları yargılarlar, sonuçta yargıç görevi görürler. Ama büyüme zihniyetine sahip olan insanlar ise böyle bir karşılaştırma yaptıklarında, yani diyelim ki sizinle rakip bir firma var ya da işte aynı sporu yaptığınız arkadaşlarınız, onlar çok iyiler diyelim. Onlar, yani grow mindset'te olan, gelişim zihniyetinde olan kişiler, acaba ben ondan ne öğrenebilirim? Ben ondan nasıl ilham alabilirim? Bunu kendim için nasıl kullanabilirim diye sorarlar. Ve bu arada sadece kendilerini geliştirmekle kalmazlar onlar. Diğer insanların da başarıları için motive olsun isterler. Yani bir şekilde onları ellerinden geldiği kadar motive etmeye çalışırlar. İkisi arasında, yani sabit zihin yapısında ve gelişimsel zihin yapısında olan insanlar arasında böyle bir fark vardır. Onlar rakip olarak görmezler. Onlar acaba onlardan öğreneceğim ne var diye bakarlar. Dolayısıyla bu konuda çok önemli. Eğer kendinizi birileriyle ya da birisiyle kıyaslama yapıyorsanız, hangi davranış biçiminde bulunarak yapıyorsunuz ya da hangi zihinsel durumda yapıyorsunuz bunu, bu konuya dikkat etmek önemli ve kendinizin böylelikle hangi zihin yapısında olduğunu da görmüş olursunuz. Mükemmeliyetçilik de mindset'te çok önemli. Ne demek bu? Şimdi siz eğer bir fix mindset'teki insanlar dedik ki kendilerinin akıllı olduklarını ispatlamaya çalışırlar. Dolayısıyla hiçbir zaman bir eyleme ya geçmezler ya da bir şeyleri yapmak için eyleme geçseler de başarısız olacaklarını anladıkları anda kesinlikle bırakırlar. Süreç onlar için zorludur. Yani bu sürecin içerisine girmek, oradan yeni öğrenimler, yeni deneyimler çıkarmak istemezler. Çünkü onların kişiliklerini adlettikleri o zekaları, o başarıları bu sefer zedelenmiş olur. Ama grow mindset'teki, yani gelişim zihniyetindeki olan kişiler ise tam tersi eylemler içerisindedir. Onlar mükemmeliyetçi olmak zorunda değillerdir. Yani daha doğrusu yaptıkları işin ilk önce mükemmel olmasını beklemezler eyleme geçmek için. Onlar yolda öğrenirler aslında yapmayı. Çünkü onlar için sonuç değil, süreç önemlidir. Fix mindset'teki insanlar, yani sabit zihin yapısındaki insanlar sadece sonuca bakarlar ve sadece başarılı olabilecekleri, bildikleri işlere girerler. Fakat grow mindset'teki, yani gelişim zihniyetindeki insanlar ise bilmedikleri şeyi de öğrenmek için kendilerini heyecan duyarlar. Yani onlar için bu bir challenge sonuç itibariyle. Bu bir challenge olduğu için onlar kendilerine karşı yeni bir öğrenme alanı çıkartırlar ve her öğrenmeden de yeni bir şey çıkartırlar, sonuç çıkartırlar onlar. Dolayısıyla dediğim gibi onlar için sonuç değil, süreç vardır ve süreçten keyif alırlar. Çünkü onları besleyen şey bu süreçte, bu yaşadıkları süreçte öğrendikleri, yeni öğrendikleri şey onların gelişimini sağlayan şeydir. Ve koşullara göre mindset, bizim yani bizim düşünce yapımızı, bizim zihin yapımızı neler etkiliyor, biraz da ona bakalım. Koşullara göre mindset dediğimiz şey de bizim içinde bulunduğumuz ortama göre mindset. Neden? Ne demek bu? Bizim iş ortamımız var, aile ortamımız var, arkadaş ortamımız var, herhangi bir spor yapıyorsak ya da bir yetenek sahibiysek onun içerisinde olan bir alan var. Yani bulunduğumuz bir ortam. Şimdi bunların hepsi bir bütünmüş gibi görünse de evet bir bütün, sizin hayatınızın içerisinde var olan şeyler. Ama bunun yanı sıra her biri de kendi alanında bir eylem içerisinde. Yani iş hayatınız farklı bir ortam, aile hayatınız farklı bir ortam, işte yetenek sahibiyseniz orası başka bir ortam. Peki bu neden önemli? Şunun için önemli. Az önce sana söylemiştim Neslihan, eğer bir kişi iş hayatında grow mindset'te, yani gelişim zihniyeti içerisinde olabilir ama romantik ilişkide fix mindset'in içindedir. Dolayısıyla bu fix mindset'in içinde olduğunu fark ettiğin anda bunu düzeltebilirsin. Şöyle ki, diyelim ki kendisi de çok başarılı olmadığını düşünüyorsun. Hatta bunu yapamayacağını da düşünüyorsun. Ya da işte bir resim sanatta başarısız olduğunu düşünüyorsun. Resim çizmek istiyorsun ama zaten çizemem diyorsun. Bak, baştan kaybettin. Neden? Çünkü zaten yapamam dedin. Ve bizler yapamayacağımızı düşündüğümüz şeyler için eyleme geçmeyiz. Ne demek bu? İşte belki resim çizmeyi seviyorsun ama hiç bununla ilgili eyleme geçmediğin için, belki yeteneğin var bilmiyorsun, sadece bu senin içinde bir inanç, eyleme geçmediğin için, onunla ilgili herhangi bir kursa yazılmadığın için, herhangi bir harekete geçmediğin için bunu hiçbir zaman bilemeyeceksin. Sonuçta burada fix mindset'in içinde kalıyorsun. Ama grow mindset'te diyelim ki sen iş yerinde işinle ilgili kendini geliştirmek istiyorsun. İşte o zaman iş yerinde iletişimle ilgili de eğitim alırsın. İşte sunum teknikleriyle ilgili de eğitim alırsın. Belki bir yazılım öğrenmek için eğitim alırsın. İşte ya da İngilizce, yabancı dilini geliştirmek için eğitim alırsın. Dolayısıyla bunu yapmandaki neden ne? Birisi hakkında gelişemeyeceğini düşünürken diğeri hakkında gelişebileceğini düşünüyorsun. Ve senin içinde bulunduğun ortam, oradaki zihin yapın senin de eyleme geçmeni ya da geçmemeni etkiliyor. İçinde bulunduğun ortam bunun için çok önemli. Ve etkileşimde olduğumuz insanlar. Şimdi eğer ki burası bir girişimcilik kulübüyse buradaki insanlar muhtemelen grow mindset'e daha yakın insanlar. Çünkü bir girişimci araştıran, öğrenen, en azından benim zihnimde olan girişimci, sürekli eylem içerisinde bulunan, yeni şeylere heyecan duyan kişidir. Ve sen de bu ortamın içerisindeyken, yani bu ortamın içindeysen eğer, muhtemelen bu seni de etkileyecek. Etkileşimde olduğun insanlar seni de etkileyecek. Ben de sonuçta bu yolculuğa çıktığımda yalnızdım. Neler yapacağımı da çok iyi bilmediğim zamanlar vardı. Ama ben de bir girişimcilik kulübü içerisinde girerek, oradaki insanların yaptıklarını görerek, onlardan öğrenerek, onlardan ilham alarak bir şekilde kendimi öğrenmeye açtım. Yani benim zihin yapımı o insanlar değiştirdiler. Bunun tam tersi de olabilir bu arada. Öğrenmenin olmadığı bir kısır bir ortam içerisinde de olabilirsin. O da senin etkiler sabit zihinde kalmanı. Bir de şöyle, mesela bir anda fix mindset'e düşmekten bahsettik. Az önce sormuştun, bir insan hem grow mindset'te hem fix mindset'te olabilir mi diye. Tam da burada örneği gelmişken paylaşayım. Şöyle, diyelim ki sen bir iş yerinde çalışıyorsun ya da okuldasın. Çok samimi olduğun bir arkadaşın var ve onu çok seviyorsun ve şey diyorsun onunla ilgili. Şöyle diyorsun, onunla çok iyi anlaşıyoruz, inanılmaz güzel paylaşımlarımız var, yıllara haizde paylaşımlarımız arttı. Aynı sürede tanıdığın başka bir arkadaşın var ve onun için de şöyle diyorsun. Ay o mu? Ay ben onunla hiç anlaşamam. Aynı ortamda bile bulunmaya tahammülüm yok gibi bir şey söylediğin zaman işte tam da fix mindset'te oluyorsun. Oysa o insanı merak etsen, yani şöyle sorular sorsan. Acaba işte beni onda rahatsız edenle ortak bir nokta bulabilir miyiz? Ben onu ne kadar tanıyabilirim? Gibi böyle sorular sorup o fix mindset'te olduğun insanı da tanımaya çalışsan, sonra seversin sevmezsin ayrı. Yani bundan sonrası senin tercihin olur. Ya işte ben bu insanla ilişkimi devam ettirmek istemiyorum diyebilirsin. Bu çok normal. Bunu yapabilirsin. Bu bir tercih olur. Ama hiç bilmeden, hiç tanımadan, sadece dışarıdan gözlemlediğin şeyle yorum yapmak senin fix mindset'te yapar. Bilmem anlamlı geldi mi? Ve
evet,
üzerinde çalıştığımız projeler. Şimdi bazı projeler bizleri çok büyütürken, yani bazı projelerde heyecan duymayabiliyoruz. Yani ve dolayısıyla içinde bulunduğumuz ortam kadar, içinde bulunduğumuz insanlar kadar, içinde bulunduğumuz projede bizim mindset'imizi, yani düşünce yapımızı etkiliyor. Ve daha bununla ilgili birçok faktör var. Yani bizim mindset'imizi, yani düşünce tarzımızı etkileyen birçok faktör var. Ya bazen okuduğunuz kitaplar, bazen izlediğiniz filmler, işte kurduğunuz arkadaşlıklar, üzerine çalıştığınız projeler. Dolayısıyla koşullara göre sizin zihin yapınızda değişim gösterebiliyor ya da sabit kalabiliyor. Şimdi mindset'te olma eylemi dediğimizde bir kavram var. Carol Dweck'in de henüz diye bahsettiği, insanları daha pozitif yapan bir düşünce. Nasıl bir şey? Yani ben şimdi Yasemin mindset koçuyum ve benim bu mindset koçu olarak hayallerim var. Birçok insana dokunmak istiyorum. Bu an, şu an yani A noktasında olan bir Yasemin var ve B noktasına gitmek isteyen bir Yasemin var. Benim bu A noktasından B noktasına gideceğim o süreçte boşluklar var. İşte o boşlukları dolduran şey, yani bana bu yolculukta hizmet edecek tool'lardan bir tanesi de henüz düşüncesi. Ve bunun haricinde bir de bilinçli uygulamalar. Yani henüz olmayanın gücü. Ne demek bu? Bilinçli uygulamaya baktığımız zaman benim B noktasına gidebilmem için kendime belirlediğim hedefler var. Yani belli amaçlarım var ve o amaçların sistematiği var. Yani bunları yapmam benim için daha faydalı olacaktır. Ve ben o B noktasına gidebilmek için amaçlarımla eylemlerime odaklanıp sadece onları gerçekleştiriyorum. Ve dolayısıyla bu benim için yaptığım mindset olarak bilinçli uygulama. Ve bir de henüz olmayanın gücü. Diyelim ben henüz yapamadım. Yani henüz mindset koçu olarak bilinmiyorum. Yani bunu yapamam ya da daha ileriye gidemem gibi bir cümle kurduğumda, bir şeyi yapamadım ya da işte kendi hayatınızdan bakın, bir yazılımı öğreneceksiniz. O yazılımı henüz bilmiyorsunuz. Yapamam demek yerine henüz bilmiyorum. Henüz öğrenmedim. Henüz daha ileriye gidemem. Bu hemen modu değiştiriyor. Sizi A noktasından B noktasına götürecek olan şey bilinçli uygulamayla henüz olmayanın gücü. Carol Dweck'te yaptığı araştırmalar sonucunda öğrencileri henüz yapamadım dediğinde, yani bir derste henüz öğrenemedim dediğinde öğrenmek için bir inancı var. Sadece şu ana kadar geçen süreçte bunu yapamadı. Ama bundan sonraki süreçte bunu yapabilme gücüne sahip. Fakat henüzün de ben kendi hayatımda deneyimlediğim için bu bilgiyi de paylaşmayı önemli buluyorum açıkçası. Ve henüzün arkasına sığınıp deadline, yani koyduğumuz hedeflerin süresini de uzatabiliriz. Burası da bir tuzak olabilir. Bu tuzağı da görmek gerekiyor. Parkinson yasası vardır zaman yönetiminde, zaman yönetimlerinden bir tanesi olarak bahsedilir ve orada yapacağınız, yani herhangi bir eylemin mutlaka bir deadline'ı vardır. Bir deadline verin der, yani son tarih verin, şu tarihte bitecek gibi ve o tarih sizin belirlediğiniz tarih değil de onun yarısı kadar verin. Çünkü siz onu zaten bitirirsiniz o yarısını verdiğinizde, ama bu süreyi uzattığınız zaman ne yazık ki beyin enerjiyle çalışan bir organ olduğu için onu bitirmiyor. Siz o son tarihe kadar uzun tuttuysanız o süreyi, o son tarihe kadar bekliyor. Dolayısıyla burada henüz olmayanın gücü, yani henüzü tanımlarken de hedefinizi mutlaka koyun. Yani o henüz ne zaman bitecek? Ne zaman henüzü, yani ne zamana kadar henüzün arkasında sığınacaksınız? Eğer bir hedefiniz varsa zaten bir şekilde bunu tıkır tıkır tıkır tıkır sistematik bir şekilde, odaklanmış bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Sadece A noktasından B noktasına gidinceye kadar bunlar size hizmet eden şeyler. Dolayısıyla önemli. Bir de tabii mindset'le ilgili bildiğimiz, daha doğrusu işte mindset şöyledir böyledir diye düşündüğümüz efsaneler var ki bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Bir şeyleri gerçekten karıştırılmaması, arasında nasıl bir çizgi olduğunu görebilmeniz için, yani zihin yapısıyla ilgili. Şimdi eğer ki bir insan, bizde yaygın bir düşünce var gözlemlediğim ve zaten bilimsel araştırmalar da bunları gösteriyor. Eğer bir insan gelişim zihniyetinde ise iyi insandır, açık fikirli insandır gibi bir yere gidiyor. Oysa ki bunun birbiriyle bağlantısı yok. Yani bizim gelişim zihniyetinde olan insanların bilgilerinin, yeteneklerinin, kabiliyetlerinin geliştirilebileceğine inanıyor. İnanan insan iyi olmasıyla, açık fikirli olmasıyla çok bir bağlantısı yok. Bu yapabilirim. İşte gelişim zihniyetinde olan insanlar yapabileceklerine inanıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Evet, hepimiz yapabiliriz. Her şeyi yapabilir miyiz? Şöyle bir sıkıntı var orada. Eğer senin elinde bir iş var, 10 birim iş var ve 10 dakikan var. Fakat senin o işi 10 dakikada bitirmen imkansız. Yani matematiksel olarak, fizik kanunlarına göre bitirmen imkansız. Ama sen işte ben grow mindset'teyim, yapabilirim deyip bu işi ne yazık ki yapamazsın. Böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi ben de bu mantıklı değil. Yani sen gerçekten evet yapabilirsin ama bunun süresini, ne kadar sürede yapabileceğini de mantıklı bir çerçeve içerisine alman gerekiyor. Burada yaşanan en büyük örneklerden bir tanesi, ki benim de kendi hayatımda yaşadığım şey, işte çalıştığım şirkette benden istenilen bazı görevler var ve ben o görevleri, ya onların istediği tarihi yetiştirmem imkansız. Yani gece gündüz çalışsam bile çok zor. Ve yapamayacağım halde bu kadar sürede bunu karşı tarafa bildirmezsem tükenmişlik sendromu yaşarım. Ya gerçekten tükenirim. Çünkü bunu yapma şansım yok. Ve kendimi üstelik de başarısız hissederim. Ama bunun zaman planlamasını iyi yapıp, ya birileri sizi manipüle de edebilir. Ya o zaman sen grow mindset'te değilsin gibi bir yer de olabilir. Ama öyle değil yani. Sonuçta onu yapabileceğin zaman belli. Buna da dikkat etmenizi, sizler açısından bu bilginin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bazı insanlar sizi bu işi yaptırmak için zorlayıp manipüle olarak da kullanabilir, yani grow mindset'te olmadığınızı da söyleyebilir, ama öyle değil. Zamanı belirlediğinizde yapabilirsiniz. Bir de sınırsızlık düşüncesi var. Ne demek o? Şimdi sınırsızlık düşüncesine baktığımız zaman işte herkes belki işte bir Pavarotti olmak ister, bir Leonardo da Vinci olmak ister, işte ne bileyim herkes belki Ronaldo olmak ister. Yani sporda, sanatta başarılı olmak ister. Ben grow mindset'teyim, bunu yapabilirim demek de çok gerçekçi değil. Evet, siz bir işte uzman olabilirsiniz. Üzerine çok çalıştığınızda bir başarı gösterebilirsiniz. Ama herkes Pavarotti olamaz. Yani herkes Leonardo da Vinci olamaz. Herkes Ronaldo olamaz. Yani siz eğer bu konuda ısrar ederseniz, ben yapacağım, kesinlikle yapacağım diye ısrar ederseniz, belki kendi hayatınızda gerçekten yetenekli olduğunuz ve çaba enerjinizi oraya yönlendirdiğinizde daha büyük başarılar elde edeceğiniz şeyi de kaçırabilirsiniz. Bu da önemli bir etken. Bir diğeri çabayı övmek. Şimdi grow mindset'teki insanlar için çaba çok önemli. Yani gerçekten çabanın etkili, çabalayarak bir şeylerin üstesinden geleceklerini düşünüyorlar. Fixed mindset'teki insanlar ise sen zaten zekisindir, çaba göstermeye ihtiyacın yoktur derler. Fakat çaba ile ilgili konu da şöyle önemli. Ya bu da bir efsane. Bunun nedenini de söylüyorum. Şimdi ben 3 yıldır içerik üretiyorum ve sonuçta içeriğimi paylaşıyorum. Ama her gün böyle bir şeyler yazıyorum. Bir hedefim ya da bir amacım olmadan sadece kendimi iyi hissettirdiği için yapıyorum. Şimdi bu benim çabam diyemeyiz. Yani burada bir çaba var, evet, ama ben bu işi bir işe dönüştürüp karşı taraftan geri bildirim alıp, geri bildirim işte benim takipçilerim hangi konuları daha çok beğeniyor, hangi konular hakkında yazılar yazdığımda daha çok beğeni alıyorum ya da insanların daha çok hoşuna gidiyor, daha çok görülüyorum. Bu bir geri bildirim. Yani yeni strateji belirleme, yeni yol belirleme, yeni öğrenmeler peşinde koşma demek bu. Ama hiçbir şey yapmadan sadece işte hani belki bilirsiniz, duymuşsunuzdur, çevrenizde çok insan vardır. Çok çalışıyor. Aha, çok çalışıyor ama niye böyle acaba diye başarılı görmezsiniz. Çabaladığını düşünürsünüz ama başarılı görülmez. Onun altındaki neden de muhtemelen o kişi sadece görevini yapıyor. Bir hedefi olmayabilir. Ya da işte bu bir çocuksa aileye kendini beğendirmek için, kabul görmek için sadece söylenileni yapıyor da olabilir. Dolayısıyla sürekli çaba içerisinde olmanız grow mindset'te olduğunuzu göstermez. Ancak o çaba, yani geri bildirimler doğrultusunda yeni stratejiler öğrenip yeni öğrenmeler hayatınıza geçirirseniz işte burada çaba önemli. Bir de yeteneklerin ötesine geçmek. Yani yine yaygın efsanelerden bir tanesi, grow mindset'teki olan insanların genellikle çok başarılı, çok zengin, çok para kazanan, işte çok da başarılı olduklarını düşünürler. Oysa öyle bir efsane, bu da bir efsane. Çünkü bu insanların amaçları, evet, belki zenginlerdir, belki çok başarılılardır ama grow mindset'teki insanların hedefleri değer yaratmaktır. Yani bu söylediklerimin çok daha ötesinde olana gitmek, çok daha ötesinde olanı yapabilmektir. Onlar gerçekten bu dünyaya bir katkı vermek isterler. Bir katkı içerisinde olmak isterler. Dolayısıyla bu da bir efsane, efsanelerden bir tanesidir. Şimdi anlattığım örnekler doğrultusunda, anlattığım sabit zihin yapısındaki insanların özellikleri ve gelişim zihniyeti yapısındaki insanların özellikleri. Eğer siz fixed mindset'teyseniz, öyle olduğunuzu düşünüyorsanız, size güzel bir haberim var. Grow mindset'e geçebilirsiniz. Yani bunun için yapmanız gereken bazı eylemler var ve ben hep söylüyorum. Açıkçası bir insanın kendini sabitlemesi, sabit bir düşünce yapısında kalması hem kendisine yaptığı bir haksızlık hem de bu dünyaya yaptığı haksızlık. Eğer siz hayatınızda fix mindset'ten grow mindset'e geçmek isterseniz bu nasıl oluyor? Ben bunu nasıl yapacağım? Daha çok kendime anlattıklarınız doğrultusunda fix mindset'te gördüm, sabit zihin yapısında gördüm diyorsanız bunları nasıl yapabileceğinizden bahsedeceğim. Şimdi bunlardan bir tanesi sabit zihniyetin sesini dinlemek. Şimdi ne demek o? Şimdi sabit zihniyet ortaya çıktığında ne oluyor? Yani siz ne hissediyorsunuz? Yani belki belirli bir mücadeleye girmekten korkuyorsunuz ya da ne bileyim başka bir şeyde başarısız olursam diyorsunuz kendinize. Sonra başarısız olduğunuzda kendinizi hırpalayan işte sabotajcımız dediğimiz kendi içimizde bizi sürekli eleştiren sabotajcımız neler söylüyor? İşte bunların farkında olmak çok faydalı. Yani size ne hissettiriyor? Sabit zihniyet ortaya çıktığında, sesini dinliyoruz ya, ortaya çıktığında gerçekten siz kendiniz başkalarına nasıl tepkiler veriyorsunuz? O duygunun içerisinde olduğunuzu fark ettiğinizde karşınızdaki insanlara ve kendinize nasıl tepkiler veriyorsunuz? Burası önemli. Sabit zihniyetin kalıplarını tanıyın. Bu ne demek? Şöyle, eğer sabit zihniyette sizin neyin tetiklediğini bilirseniz, yani sizi tetikleyen şey ne, sizi sabit zihniyete götüren şey ne, negatif düşünce mi, işte kendinizde hissettiğiniz kaygı mı, işte panik hali mi, bir iş size verildi, onun son tarihi mi, yaklaştıkça siz daha çok sabit zihniyete mi giriyorsunuz? Ya da ilişkide olduğunuz insanlar mı? Onların davranışları mı sizi tetikliyor? Sizi nelerin tetiklediğini, yani sizi neler tetiklediği zaman sabit zihniyetin içerisine giriyorsunuz? Bütün bunların farkında olursanız eğer, bunu değiştirme şansınız var. Yani neyi değiştirmek istediğinizi belirlemek. Şimdi neyi değiştirmek istediğinizden kastım şu. Bir kere bir anda bütün alanlarda gelişim zihniyetine geçmeniz çok gerçekçi değil. Böyle adım adım en çok hangi alanda değişim yaratmak istiyorsunuz kendi hayatınızda? Kariyerinizde mi? İşte iş ortamınızda mı? Aile hayatında mı, arkadaş ilişkilerinde mi, romantik ilişkilerde mi, ne bileyim ebeveynseniz ebeveynlikte mi, hangisinde, sizin için öncelikli olan hangisi? Bu söylediğim zamanlarda yani değiştirmek istediğiniz neyse sesini, yani sabit zihniyetinizin sesini dinleyip kalıplarını tanımladığınızda neyi değiştirmek istediğinizi bildiğinizde sürekli olarak geliştireceğiniz bir çalışma, yani pratik yapmak. Diyelim ki siz aile hayatında sabit zihniyettesiniz ve sizi belli şeyler tetikliyor. Bunlarla ilgili nasıl grow mindset'e geçebilirsiniz, gelişim zihniyetine? Burada kendinize sorular sormak, eyleme geçmek, negatifteyseniz pozitife geçme çalışmaları içerisinde olmak. Ama mutlaka eylem içerisinde olmak, pratik yapmak, farkında olmak çok önemli. Çünkü beyin pratik yaptıkça gelişir. Yani kas gibidir. Sonuçta o nöronların bağlantılarının yeniden sağlanması siz ancak pratik yaptığınızda gerçekleşir. Unutmayın, az önce öğrenmede, yani inançları değiştirmede sürekli pratik yapmaktan bahsettim. Çünkü beynin öğrenen alanı, RAS dediğimiz o alanı ancak tekrar ederek gerçekleştirdiğinizde yavaş yavaş oturur. Bu arada bu negatif düşünmeyle ilgili benim kendi hayatımda hazır şey gelmişken bunu da paylaşayım istedim. Kendimin uyguladığı bir taktik var. Bunu da Tony Robbins'in İçinizdeki Devi Uyandırın kitabında okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. Onun yapmış olduğu bir egzersiz var. O egzersizde 10 gün boyunca negatife düşmeme egzersizi. Ne demek bu? Şöyle, eğer ki siz gün içerisinde 5 dakikadan fazla negatif düşüncenin içerisinde kalırsanız, 7. günde bile olsanız 1. güne geliyorsunuz. Yani size en fazla negatifte kalmak için 2 dakika veriyor. Hadi 5 dakikadan daha uzun olursa da tekrar sıfırdan başlıyorsunuz. Ben henüz tamamlayamadım. Yani 10 gün yapamadım. Ama 7 güne kadar çıktığımı söyleyebilirim. Hala rekorum 7. 7 günde kaldım. Fakat bu çalışmalarını hala yapıyorum. O negatiften çıkıp pozitife çevirme üzerinde çalışmalar yapıyorum. Ve unutmayın arkadaşlar, değişim bir anda, yani bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Zihin yapınızı, zaten alışkın olduğunuz zihin yapınızı değiştirmek çok zor. Değişimin kolay olduğunu söylemiyorum. Ama imkansız da değil. Eğer hayatınızda gerçekten değer yaratmak istiyorsanız, bir şeyleri başarmak istiyorsanız, ideal benliğinize, yani benim az önce bahsettiğim A noktasından B noktasına geçmek istiyorsanız, Grow Mindset size bu konuda inanılmaz hizmet edecek bir düşünce sistemi. Ve buraya kadar anlattıklarımı umarım hayatınıza geçirirsiniz, ama ben en son bir sözle bitirmek istiyorum. Benim de çok sevdiğim bir söz, Purses'ın bir sözü, der ki gerçek bir keşif yolculuğu yeni topraklara ulaşmak değildir diyor. Eski topraklarda yeni gözlerle görebilmektir. Eski toprakları yeni gözlerle görebilmektir. Dolayısıyla umarım siz de kendi hayatınızı yeni gözlerle, yeni bakış açısıyla görebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Biz çok teşekkür ederiz. Mükemmel bir sunumdu. Ben bir 3 sayfa not aldım. Öyle söyleyeyim. Ben 2 tane soru sormak istiyorum sizlere. Şimdi genel olarak toplamak gerekirse, girişimcilikte mindset neden önemlidir peki?
Çünkü girişimci insan meraklı insandır. Öğrenmeye açık insandır, esnek insandır, yılmayan insandır, rezilyansı yüksek insandır. Ve senin bu özellikleri ve sürekli network'ü yüksek insandır, iletişimi yüksek insandır. Sadece dışarıyla iletişimi değil, kendiyle olan iletişimi de yüksek insandır. Ve aynı zamanda ya bunlar benim gözlem liderlik özellikleri. Yüksek insandır ve liderlere baktığımız zaman onların hepsi, bütün başarılı liderler gelişim zihniyetinde olan insanlardır. Ve sorumluluklarının hepsini kendi üzerine alırlar. Yani çalışanlarını fix mindset'teki gibi, yani sabit zihin yapısındaki liderler çalışanları, ortamı, dışarıdaki hayatı suçlarken, Grow Mindset'teki gelişim zihniyetinde olan insanlar ise kendilerinde geliştirilmesi gereken yönler bulup o başarısız oldukları, ki onlar için aslında başarısızlık yoktur, sonuç vardır. Bunu başarısızlık olarak tabir etmezler. Yeniden ayağa kalkıp yeni öğrenmelerle, yeni deneyimlerle yoluna devam ederler. Dolayısıyla girişimcilikte mindset en önemli noktalardan bir tanesi. Bilmem cevap oldu mu Neslihan'cığım?
Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir cevap oldu. Peki şöyle bir soru sorabilirim sizlere. Şimdi girişimcilerimiz, şimdi çoğunlukla izleyenler tahminimce girişimcilerimiz. Girişimcilerimize mindset'in nasıl uygulayabileceklerine dair bir öneriniz var mı? Siz biraz önce kullandığı bir taktiği söylediniz. Peki girişimcilerimiz nasıl bir yöntem kullanabilirler bunun için?
Ya şöyle söyleyebilirim, ben kendi hayatımdan, kendi deneyimlerimden, işte hangi düşünce yapısında olduğumu, şimdi az önce fix mindset'te olan insanların hangi düşünce yapısında olduğunu ve nasıl tepkiler verdiğini, düşüncelerini ve davranışlarını paylaştım. Kendinizi bir işte bir sorun yaşadığınızda o sorunu çözmek için mücadele ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Hangi davranış kalıbının içerisine girdiğini gözlemlemenizi ve sonra o gözlem sonrasında ne yaparsam, hangi eylemde bulunursam, neyi farklı yaparsam bu defa ben işte bunun üstesinden gelirim gibi, aslında doğru soruları kendinize sorduğunuzda, başka alternatifler aradığınızda zaten bence grow mindset'te, yani gelişim zihniyetinin içerisinde olacaksınız. Bu soruları sormak, bu eylemlerin içerisinde olmak bile hayatınızda çok büyük değer yaratacaktır.
Teşekkür ederim. Peki son soru değil bu, artık bir istek. Bizlere önerebileceğiniz kitap, film veya podcast.
Karen Dweck'in Mindset kitabı da aklını doğru şekilde kullan diye Türkçe'ye de çevrilmiş bir kitap. Ben bugün zamanımız kısıtlı olduğu için çok örnek veremedim. Orada dünyadan çok fazla örnekler var. Ebeveynlerle ilgili var, eğitim dünyasıyla ilgili var, sporla, sanatla ve liderlik, organizasyonlarla. Mindset arkadaşlar uçsuz bucaksız bir konu. Sadece temelinde neyi temsil ettiğini ben size ancak anlatabilirim burada. Çok geniş. Dolayısıyla o kitabı okumanızı tavsiye ederim kesinlikle. Onun haricinde çok kitap var. Sizin dünya görüşünüzü değiştirecek kitaplardan bir tanesi ve bence gelişim zihniyetini çok iyi anlatan kitaplardan bir tanesi Ken Robinson'un Öz kitabı. Tam bir gelişim zihniyeti, yani gelişim zihniyetine ait bir kitap. Onu okuyabilirsiniz. Podcast, benim podcastim var. Mindset her şeydir diye ve benim sevgili mentorum diye tabir ettiğim ve kendisini çok örnek aldığım kişi İnanç Ayar. İnanç Ayar'ın bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcastini dinlemenizi öneririm. Bora Özkent'in Haddini Aş, onu da takip ediyorum. Onun yaptıkları da gerçekten beni geliştiren işlerden bir tanesi. Şimdilik aklıma gelenler bunlar ama çok fazla dinlediklerim var. Böyle ne sence?
Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadar. Tekrardan canlı yayın konumuz olduğunuz için ve vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim.
Ben de nazik davetiniz için çok teşekkür ederim.
O zaman herkese iyi akşamlar dilerim.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.